İkinci cihet. Şimdiye kadar ecnebiler bahane mahane tutarlardı. Milletimizi eziyorlardı. Şimdi ise ellerinde uruku insaniyet karanelerine veya damar-ı mutaassıbanelerine veya asab-ı dessasanelerine dokunduracak, ellerinde servişte-i bahane olacak öyle nokta bulamazlar.
Şimdi Osmanlı'nın meşrutiyete geçmesi, yani saltanatın gitmesi yerine kim yaparsa yapsın, kimin müdahalesiyle olursa olsun, hürriyet hareketleriyle, hürriyet kaynamalarıyla meşrutiyetin ilanının dünyaya getirilerini üstad anlatıyor. Hani başka bir yerde buyuruyor ya, musibet şerri mahsul olmadığından dolayı Cenab-ı Hak bazen saadetten felaket, bazen de felaketten saadet çıkarır diyor. Her musibet şer değildir. Her musibet bir günahın neticesi değildir. Bazen musibet makamların yükselmesine veya murad-ı ilahinin tahakkukuna da vesile olabilir. Musibete giren insan bunu kendisi düşünecek. Yani insanlar zulmeder, kader adalet eder. Biz bunu kendimiz başkalarına ifade edemeyiz. Bir kardeşimiz bir trafik kazası geçirmiş. Bir kardeşin başına bir hal gelmiş. Bir ettiği vardır. Bu yanlış. Biz adamı bilmiyoruz ki. Kalbini, gönlünü, Allah'la münasebetini, derinlemesini bilmiyoruz. Biz ne diyeceğiz? Melik'in atiyelerini matiyeleri taşır. Allah sevdiği kulları daha ağır imtihana maruz bırakır. Allah'ın sevgili bir kulu ki Cenab-ı Hak onundan ayrı bir şekilde irtibata, münasebete geçmiş. Bir kanalda böyle açmış, bir de orada, değil mi? Bazı Esma-i İlahiyesinin tecelliyatını tahakkuk ettiriyor dememiz lazım. Ha, bir ettiği vardı, bulduğu kendi düşünecek. O zaman biz zulmetmiş oluruz. Yarın bizim başımıza bir hal gelse Cenab-ı Hak da karşıdakini bize o şekilde ne yapar? Konuşturur. Bunları da ayıralım birbirinden. Risale'de bazı şeyler var ki ya o kendimizi test içindir. Mesela adam hizmeti büyüyor, gelişiyor, inkişaf ediyor. Ne diyoruz? Önemli olan kemiyet değildir, keyfiyettir. Ne demek istiyoruz? Bu nedir bu söz? Adamın hizmetini beğenmeme. Rahatsızlık alametidir bu. Niye? Kendi küçük, zavallı, ekalliyette kalmış. Öbür adam hizmeti büyük ve gelişmiş, onu çekememezlikten meydana gelen bir hissini, tatmin için insanından delil getiriyor. Onu Allah diyecek ya. Onu kendi desin. Ben niye diyeyim ki onu? Ben şunu demeliyim. Ya Rabbi niye bana böyle gariban bir hizmet verdin de ona şaşalı hizmetler nasip ettin? Benim burada bir eksik noksanlığı mı var? Bu ifadeler kendimizi test içindir. Başkaları mizan okumayı bizim hakkımız yok ki yani. Ben kaç yerde mütalalarda, derslerde veya okuma programında bunları duymuşum. Medreseye girmiş adam, 3 tane insan bırakmamış. Bir belde teslim edilmiş, iflahını sökmüş. Niye böyle kardeşim? Allah'ın da keyfiyet önemli abi, kemiyetin önemi var. Mahvetmişsin sen hizmeti ya. Bu söz seni kurtarır mı be kardeşim? Bir kere vazifeni yerine getirdin mi? O meselede masum musun? Mahfuz musun? Mahfuz muyuz yani? Ya o mesele bize tereddüt ediyorsa ve o zafiyet ve sıkıntının müsebbibi bensem, bu söz beni kurtarır mı? Niye kendimi aldatıyorum ki yani? Ya bu nedir bu? Ya hizmet ettin, gayret gösterdin, Cenab-ı Hak sana öyle imkanlar nasip etti ki, maddi ve manevi servetler. Sakın ha gururlanma. Sakın kendine pay çıkma. Sakın zavallıdan öte kendini görme. Niye? Sen Allah'ın da keyfiyetin önemlidir. Cemaatin çokluğu sana fayda vermez. Bak burada gurur ve enaniyeti kırıyor. Peki gayret gösterdin, hakkını verdin. Sana tereddüt edeni yaptık, yaptık. Hiç kimseye Cenab-ı Hak nasip etti. Yalnız başımıza gidiyoruz Allah'a. Moralini bozma, canını sıkma. Sen Allah'ın da keyfiyetin önemlidir. Kesret etba ile rıza ilahi kazanılmaz. Bak ne oldu burada da? Yeisi kesti. Kendim için, üstad kendimizi test etmek için koyduğu bir sistemi, kendimiz sütten çıkmış ak kaşığız, koyuyoruz kenara Osman kardeş. Ondan sonra ne yapıyoruz? Atıyoruz karşıya. Karşıyı değerlendiriyoruz. Karşıyı ölçmeye kalkıyoruz. Na hak yere. Bu ihlasımızı kırıyor. Bu bize onların hizmetinden mahrumiyet getiriyor. Kim olursa olsun üstad, bak üstadın meslek ve meşrebine. Kimin nereden nasıl ne şekilde olursa olsun istifadesine taraftar olmak diyor. Bitti. Bunun daha sarahaten nasıl ifadesi olabilir? Hangi Müslümanın nereden ne şekilde? Çünkü Cenab-ı Hak herkesin rızkını maddeten tayin ettiği gibi manen de tayin etmiştir. Bütün insanlar beni dinlesin. Bütün insanlar bu hizmete gelsin diye bir mecburiyetimiz yok. Onların da öyle bir sorumluluğu yok. Bu bütün hizmetler Cenab-ı Hakk'ın şeyidir. Bir nimetidir. Bir açılımıdır. Anlatabildim mi? Bu kadar insan dünyada İslamiyet'ten istifade edecektir. Meslek ve meşrepler istifade etmenin ayrı ayrı yollarıdır. Yani öyle insanlar vardı ki buraya gelemez. Burayı şey göremez, kendine göre mükemmel göremez ama orada istifade eder. Ne diyebiliriz biz bu adama? Neticede Allah'ın rızasını kazanmak, ona yakışır bir kul olmak önemlidir. Ha şunu diyebiliriz. Ya bizim yol daha pürüzsüz, daha net denebilir. O da bunu diyebilir. Sadece güzel benimkidir. Sadece doğru benim mesleğimdir demek tarafkirliktir. Mesleğimiz tarafkirliği kaldırmaz diyor üstadımız. Şimdi burada da ilk etapta Osmanlı'nın demek ki meşrutiyete geçmesi. Bak zahiren üzüldüğümüz bir nokta. Bütün insanlar hatta Osmanlı yıkıldı tabirini kullanan kalemlerini kırmışlar tarihçiler. Lanet olsun bu kaleme böyle bir yazıyı bize yazdırdı diye. O kırılma, Osmanlı'nın yıkılma tabirini kullanmayı çok zor hazmetmişler. Öyle bir koca şanlı devlet ki. Bu sonucu yazmak bile insana ne zül getirmiş. Elleri varmamış yani. İdamlığın kalemini kırıyorlar ya bu kalem bir daha böyle bir karar vermesin diye. Tabii şey Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı okuyunca bütün tabii meclis kabul etmiş, alkışlamış. Duygularını sormuşlar Akif'e. Ya bir marş yazdın. Kabul gördü millet. Hakikaten yani çok harika bir şey. Ne demiş? Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş. Şimdi bak zahiren bizim aleyhte olduğumuz konuda hakikaten ne oluyor? İnsanlığın, toplumun lehine Allah'ın muradında tahakkukuna hizmet ediyor arkadaşlar. Biz dünyanın alemin neresini görüyoruz kanaat ısrar edelim. Karınca bir kitabın içerisine girmiş, bütün ömür bir harfin içinde geçiyor. Harfle münasebetine bakarak kitap hakkında kanaat ısrar ediyor. Hele bak şu zavallıya yani. Yanında ne harf var bilmiyor, solunda ne harf var bilmiyor. Arkasında hangi mana gelir? Bir de kitap hakkında kanaat ısrar ediyor. Benim görüşmeni bu kitap böyledir diye. Kainat hakkında fikir beyan edenler, insan hakkında konuşanlar, istikbal hakkında konuşanlar, dünya şekil verenler. Sakında sonu ne var bilmiyor. Harfin içinde geziyorlar bunlar. Bütün saha Allah'a aittir. Muradın ne olduğunu biz bilemiyoruz ki. Vallahi şimdi İslam alemini silkeliyor. Herkesin morali bozuk, katliamlar oluyor değil mi? Ölen insanlar bizim neyimiz? Hiçbir şeyimiz. Müslüman din kardeşimiz o kadar. Faydamız oluyor mu? Olmuyor. Allah onun sahibi, mürebbisi, saniye, rezzakı, hayatını veriyor. Kim Allah'tan daha şefkatli olabilir, merhametli olabilir? Niye Allah böyle bir akıbet onlara vermiş? Biz niye murad-ı ilahi fazla kafamızı karıştırıp da haddimizi aşalım ki Allah'tan daha fazla maaşa şefkatli olacağız. Daha fazla hikmetli olacağız. Hem de Hristiyanlara getirip onların ülkesine sokuyor Allah. Bundan biz ibretlesi almayacağız. Bedduayla mı iktifa edeceğiz sadece? Kabul etmiyor Allah dualarımız işte. İslam alemi dua ediyor. Camilerimiz dua etmiyor mu? Ediyor. Nasıl kabul olacak? Etmiyor. Kabul de yok. Tamamen silkeliyor Cenab-ı Hak. O halde bizim bilmediğimiz meseleler var. Bizim bilmediğimiz Allah'ın kaderini ilgilendiren konular vardır. Allah aleme bizim ilmimizi, aklımızı, fikrimizi mühendis yapmamıştır. Dünya biz düzen ve nizam veremeyiz. Biz deyince yani bütün insanları kastediyorum yani. Ev Allah'ın. Oturanlar da Allah'ın, kiracılar da Allah'ın. Oldu mu? Allah evini evirir, çevirir merak etmeyin. Şimdi bak Suriye'nin kiracısını değiştiriyor. Çıkmadı arzusuna, iradesiyle çıkmadı. Polis getirdi, attı dışarıya. Irak'ı öyle etti değil mi? Libya'yı da öyle etti. Şimdi mülk Allah'ın yani. Ya Allah ruhu bedenden çıkarıyor da, beden elbiseden çıkarıyor da, sağlığı, hastalığı sağlıktan çıkarıyor veya sağlığı hastalıktan çıkarıyor. Neyse yani. Ülkeden bir adamı çıkartamaz mı yani? Böyle bakın olaylara. Ne kadar dar bakar, o kadar mahsurlu kanaat ısrar ederiz. ne kadar geniş bakarsa o kadar olayları net görürüz. Karınca filin kulağında geziyor. Torunları da orada gezecek. Bak bak, düşün. Bütün nesli de orada yaşayacak. Desen ki fili anlat karıncayı, aklı olsa nasıl anlatacak abi? Büyük bir lahana yaprağına benziyor diyecek. Bitti. Ne kadar sakat bir düşünce. Filde o var ama o fil değil ki. Filde var öyle bir şey. Ama fil o değil yani. Öbürü de ömür boyu hortumunda yaşıyor. Gidiyor delik bir boru gibi diyecek. Biri sütuna benzetecek çünkü ayağında yaşamış yani bu. Bir de Kur'an'ın gözüyle bakın bu kainata. Murad ilahi nazarıyla bakın. Üstad diyor, üstadın gözüyle bakın. Hep parçalar yerine oturuyor. Bir bütün olarak görüyoruz. Onlar kadar huzurumuz kaçmıyor. Her şeyden nur talebeler rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü gördükler için diyor. Onların boğulduğu mesele bizi rahatsız etmiyor. Niye? Olaya bütün bakıyoruz. Paragrafı tamamen görüyoruz. Diğeri harfin içinde yaşamış, harfle münasebetidir. İhsan abi. Demek birinci noktada Osmanlı'nın meşrutiyete geçmesi zahiren aleyhimize, hakikat noktaya nazarında dünyaya hürriyetin dağılması adına Allah'ın bir müradıdır. Cenab-ı Hak alemdeki saltanatı kaldıracak, krallıkları devirecek. Bunu bedelini önce kime ödetiyor? He? Osmanlı'ya ödetiyor. Bunu da anlattık size. Bir şeyin bedeli büyükse Allah en yakınlarını ödetir. Hatırladınız değil mi buralar? Şimdi ikinciye gelelim. Biz meşrutiyete geçmekle başka ne faydalar umuyoruz? Allah bize ne imkanlar sağlayacak? Bak Avrupalıların bir meselesini Üstad burada nazara verecek. 1909 tarihi unutmayın ki Üstadımızın ufkunu devlet adamı değil. Siyaset adamı da değil. Ama siyasetten kaçmış. Fakat yani istikbali bilmek, devlet adamlığı ve siyasetten bir ilgisi yok. İstikbali bilip tahmin etmenin yolu semavatla irtibatlı olmaktan geçer. Yani her zaman söylüyoruz. Füzeye binmekle bir adam cennete gidemez. Tabuta binmekle gider yani. Çok kolay yani. O kadar ateşe enerjiye de bizim 4 tane adamın omuzunda cennete götürür olurlar adam. Ama füzeye binseniz cennete gidemezsiniz. Avrupalıların füzeleri yok mu? Uzayıp gidecek işte. Atmosferi de geçiyor. Onun yolu o değil. Yukarı çıkmak diye cennete girmek, toprağın içine girmektir. Allah'ın kanunları bizim kanunlara benzemiyor yani. Evet, oku şimdi. İkinci cihet.
Şimdiye kadar ecnebiler bahane mahane tutarlardı.
Ne diyorlardı? Bizim bu azınlıklar, azınlıkların hakları. Şimdi ekradın, Kürt kardeşlerimizin hakkını Avrupalılar savunmuyor mu? He? Niye savunduruyoruz ki? Avrupalı Kürt kardeşlerimizin neyi? He? Bence düşmanı. Bence düşmanı. Dostu değil kesin. Biz ise dostuyuz. Vatandaşımız azınlık da değil bunlar. Bunların biz haklarını için Avrupalılara savunduruyoruz da kendi vatandaşımızın ihtiyacını ta oralardan karşılamanın mücadelesini biz ya aklımızı peynir ekmek mi yedik arkadaşlar ya? Bu nasıl iştir ya? Allah Allah. Ha? Konuşma hakkı, kendi dillerinde eğitim versen ne olur ki? Ne o kıyamet mi kopar? Hani bir ara dolar yakalamak cezaydı biliyor musun? Bir adam cebinde dolar gezdi mi hapse girerdi. Silah gibiydi dolar. Anlatabildim mi? Buna serbest diyerek ekonomi çöker dediler. Turgut Öl çökmez dedi. Ya bu ufuk meseledir ufuk. Bir şey büyük görürsen büyür, küçük görürsen küçülür ya. Bitti bu kadar. Bir kap su bir sineğe nedir? Koca bir ummandır. Ama susuz bir adama o nedir? 2 yudumluktur. İç, sineğin içerisinde boğulduğu, karıncanın içerisinde boğulduğu bir tas su değil mi? Bir adam için basit bir şeydir yani. Demek ki çapımız, kapasitemiz hangi özellikte ki biz bu hürriyetleri ve serbestiyetleri sağladığımızda ülkenin batacağına inanıyoruz. Bu ufuk meselesidir. Bu mesele sadeleştirmede de böyledir. Risale-i Nur hangi gözle görüyorsak ona göre ızdırap ve çile duyar. Arabası arıza yaptı insanın. Bilmiyor. Hiçbir tamircilerle ilgisi yok. Bitti o adam. Yolda kalır. Bilmiyor ya. Hey bak ben yolda kaldım. Ne yapacağım? Düşün o adam arabayı tamir etme özelliğinde bir usta olsa ne olur? Hemen bozulsun ya. 2 vidasını sıkar yoluma devam ederim. Bak bilmek ne kadar kolay bir şey. Bütün müşkilatları çözüyor ya. Bu senin vatandaşın. Allah Allah. Ermeniler vatandaşın. Rumlar vatandaşın. Yahudiler vatandaşın. Hristiyanlar da vatandaşın. Bunlar kendi ülkende rahat yaşama mecburiyetindedir. İbadetlerinde, hürriyetlerinde yaşama mecburiyetindedir. Senin ecdadın bunu yapmış, dinin buna müsait. Kanunları getirmişiz, aleyhlerinde kullanmışız. Netice de almamışız. Bir yığın gürültü çıkmış, hala gürültü devam ediyor. Allah. Evet, demek ki yani burada üstadın nazara verdiği Avrupalıların, azınlıkların haklarını bizim adımıza göya, bize kabul ettirme adına ısrarla müdafalarının da boşa çıkmasının alametidir. Bizim bunlara vereceğimiz hürriyet diyor. Bu meşrutiyeti doğru yaparsak Avrupalıların azınlıkların meselesini devamlı bizim yani başımızın belasıymış gibi gündeme getirip onunla bizi sıkıntıya sokmanın da ki gündemi ortadan kalkar diyor üstadımız. 1909'da söylüyor. Hala Avrupa, hala Amerika, hala şeyler. İnsan hakları komisyonlar bilmem neler ülkenin içinde yaşayan insanların dertleriyle onlar da ilgileniyor. Biz bırakmışız. Vatandaşların oraya hemen müracaat ediyor. Yok mu şeyde Hollanda'da? Ahim midir o? Ahim he. Hemen sıkışan oraya. Niye bizde hukuk yok mu kardeşim ya? Bir Avrupalı bizden daha adil olabilir mi ya? Niye böyle olduk ki yani? Evet.
Milletimizi eziyorlardı. Şimdi ise ellerinde uruku insaniyet karanelerine.
Yani göya insancıl davranıyorlar ya. Burada sahtekarlık yap. İnsancıl değil onlar esasında. Gadaplarından ve öfkelerinden bize düşmanlıklarından bu meseleleri gündeme getiriyorlar. Bahane arıyorlar. Ama bunu nasıl nazara biliyorlar? İnsan hakları, özgürlükler ve demokrasi. Değil mi? Bak buradan yaklaşıyorlar. Evet. Başka?
Veya damar mutasıbanelerine.
Esas gizli olan bu. Mutasıp damarları var. Veya bir daha oku.
Veya asab-ı destasanelerine.
Destas fikir ve düşüncelerini plana ortaya koyma adına, planlarını tatbik etme adına ama görüntüyü öyle vermezler. Seni bölmek ve parçalamak amacında emelindedirler. Ama nedirler? Kürtlerin hakkı, Lazların hakkı, Rumların hakkı, demokrasi, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, düşünceyi söyleme hürriyeti, eyleme geçmemek kaydıyla ne var bunlarda? Dinin de buna müsait. Bırak. Niye bu mücadeleye kilitleyip başımıza iş açtık biz yani? Ya bir devlet milletiyle dövüşür mü ya? Devlet düşmanıyla dövüşür ya. Bir devlet düşün ki milletiyle boğuşuyor ya. Dünyada böyle bir devlet olabilir mi? Abi komünizm var zaten adam idealist. Kendi çapında rejimdir bu, fikri bir düzendir. Ama sende böyle bir şey olamaz ki. Evet.
Ellerinde serrişteyi bahane olacak.
Dedikoduya bahane olacak.
Yani öyle noktalar bulamazlar.
Başınızı arıtacak, artık öyle noktalar da bulamazlar. Ne diyebilirim kardeşim, bizden daha anlamda, daha serbest bir hürriyet tanımış. Siz de hukuka boyun eğeceksiniz derler adamların. Olmaz. İki taraflıdır yani bu şey, hürriyet. Vereceğiniz hürriyet sizin başınıza bela etmek adına değil ki. Değil mi? Haklar hukuklar neyse onu takip edeceksiniz. Evet.
Bulsalar da tutamazlar.
Bulsalar da niye? Haksızlık var. Hayır, bizim ülkemizde adalet vardır. Hukuk vardır. Hukuk da böyle işliyor kardeşim. Hangi adam Hollanda'ya müracaat etse Türkiye bedel ödüyor. Ya para ödüyor ya bedel ödüyor. Evet.
Hollanda mı? Brüksel.
Yok, Hollanda'da. Nereydi o?
Ahim.
Evet, Ahim. Hollanda'da. Nerede o? Lahi Adalet Divanı Hollanda'da evet.
Bahusus medeniyet hubbu insaniyeti tevlid eder.
Medeniyet insan haklarını nazara verir. İnsan sevgisi merkezdedir medeniyet. Biz hayvanlıktan çıkmışız ya. Soruyorlar tabi burada bazı sorular var, burada yok. Yani bu medeniyette bu noktaya gelmiş. Teknolojide artık son çağın sistemlerini ortaya koyan bu insanlık niçin vahşi yaşıyor? Niçin vahşete örnek oluyor? Niçin hayvanları rahatsız edecek derecede, değil mi, medeniyetlerini ve silahlarını, teknolojilerini vahşete kullanıyorlar? Birbirlerini katliamdan geçirmek istiyorlar. Üstad Hazretleri insanlık yaratılışından beri diyor, mahlukatla beraber yolda devam ederken Allah önce ne yaptı? Cemadatı yarattı. Sonra nebatatı yarattı. sonra hayvanatı yarattı, sonra insanları yarattı. İnsan maymundan sonra yaratılmıştır. Ama maymundan gelmemiştir. Üstad'ı her sakat mesleğin bir tane hakikati vardır diyor ya. Darwincilerin de bir hakikati var. Yani yaratmada sonra yaratmış Allah. Ama onlar Allah'ı kabul etmedikleri için insanın maymunun evrimleşerek bir sonucu olarak değerlendiriyorlar. Yoksa orada bir sır var yani. Onların ayaklarını çelen, boyunlarını büken bir şey var.
Yani maymundan gelmiyoruz ama maymundan önce geldi.
Evet, maymundan sonra yaratılmış. Zaten öyle olacak. Beşik olmadan çocuk olmaz ki yani. Çocuk beşikten sonra gelir ama beşik çocuktan önce yapılır. Allah insanı getirmeden sistemi hazırlamış. Maymun da bize lazım çünkü. Bak maymunları çekin, şu muzları yiyemezsiniz biliyor musun? Muzların çoğu maymunların ağaçların başlarında işte polenlerini taşıyıp aşılamasıyla meydana. Rüzgarlar bir, maymunlar iki. Bazı nimetlerin hayvanlara ihtiyacı var. Onu da bize bizim de onlara ihtiyacımız var. O zaman ne olacak? Biz olmadan onlar olacak ki bizim gelmemizin bir anlamı olsun. Başbakan kordela kesecek. Sandalye olacak canım. Vatandaşlar gelecek. En son da başbakan gelip de sandalye yok, daha hazırlık yapılmamış. Hayırdır, var kordelayı kesmeye geldim. Bir hafta sonra ya niye geldin? Rahmetli Osman hocam. Demişler Osman hocama Allah rahmet eylesin, adını alalım ya. 15 gün sonra demişler hocam bizim Üsküdar'da bir düğün salonunda düğünümüz var. Hocam da tanımıyorum. İlla her telefon açana gider yani. Kimseyi de çevirmemiş. Hasta olmadığı müddetçe giderdi. Arabası, şoförü. Yani bir kuş para da almaz gider. Herhalde kardeşlerden biridir diye. Doğru, kardeşlerden biri. Olur gelirim demiş. 15 gün sonra söz verdiği şeye, düğüne bir hafta sonra gitmiş yani. İlk pazarda gitmiş. Unutmuş. İlham-ı Sür demiş şeye, Üsküdar'a. Gene orada düğün var. Pazar orada düğün salonu düğünsüz olur mu? İlla işte beni çağıran bir hoş geldin der diye hocam bekliyor. Tabi tanımıyor ya telefonda. Düğün sahibi değil de hocalar hocamı tanımışlar. O hocam da burada falan deyince düğün sahibiyle tanıştırmışlar. Hocamla konuşma hakkı, dua hakkı vermişler. Hocam düğünü yaptım diye gelmiş. İki gün sonra o adam gene hocam bak düğünümüzü unutmadın değil mi? Oğlum geçen bir düğün yok. Sen düğün değil miydi demiş. Anladın mı?
İşte.
Evet. Şimdi demek ki yani orada Avrupalılar dedikodu etmeyecekler. Yani etseler de adalet, elimizdeki doğru hukuk onlara cevap verecektir. Bu ülkemizin vatandaşları kendi hukukunu bırakıp da bir yerlere müracaat ediyorsa bu ülkede sıkıntı var demektir. Evet.
Bahusus medeniyet hubbu insaniyeti tevlid eder.
Bak medeniyet dedik mi yani insan hubbu insaniyeti. Şimdi ne oluyor? İşte insanlık diyor o beni beşer. İnsanlık yolculuğa devam ederken cemadatla yaratmaya başladı Allah. Sonra nebatatı yarattı. Hayvanlar ama biz onların içindeyiz dikkat et. Geliyor şimdi. Bedenlerimiz onların içerisinde. Kainatın özü ve özetiyiz biz. İnsanlık diyor hayvan, nebatat yaratılınca bitkiler ayrıldı. Kaliteydi onlar. Nebatat yoluna devam et. Cemadat da devam ediyor. Hayvanlar ayrıldı. Ruhları var. Nebatat, hayvanat, cemadat devam ediyor. İnsanlara Allah ayırdı. İşte o ayrımda diyor üstadımız. İnsanlık hayvanlıktan ayrılırken vahşeti de beraber getirmiş diyor.
Hayvanlardan.
Tabii. Vahşeti de beraber getirmiş. Her ne kadar o vahşet medeniyetle ve dinlerle terbiye edilse de terbiyesiz kaldığı zaman nüksediyor. Hayvanattan daha dehşetlisini ortaya koyuyor diyor. Tamam mı? Çünkü şimdi akılla birleşince vahşet hayvanları geride bırakıyoruz. Akıl değil mi? Teknolojiyi düşüneceksin. Hiçbir hayvanın Amerika'nın Hiroşima'ya yaptığını yapamaz. Tamamı bir araya gelse. Dese ki ittifakla dünyaya zarar verelim. Faydadan başka bir şey yapamazlar. Zararlar da faydadır çünkü onlar. Evet.
Sual. Haşiye lillahilhamd 45 sene sonra parça parça etmeye başladı. Heyhat!
Yani o istibdadı arttı. Yavaş yavaş hürriyete geçince elhamdülillah.
Haşiye dehşetli bir ve hakikatli bir sual.
Hangisi dehşet vakası? Geliyor,
gel,
tamam.
Sual gelecek.
Şimdi burada şuna bakacaksınız. Eğer Allah korusun Osmanlı hürriyete, demokrasiye geçmeseydi meşrutiyete. Biz Osmanlı yıkılmadan onun bir devamı olarak kalsaydık. A bugünkü Suriye, bugünkü Irak gibi bir devlet olurduk biz yani. Eski usul çalışan. Başımızda bir tane kral olurdu. O da Osmanlı'nın son neslinden gelen bir adam olurdu. Dünyaya kapalı, medeniyete kapalı, teknoloji olsa olmayan ama namazı ibadeti olan ve bir kişinin kafa ve mantığına göre idare edilen bir devlet. Küçük bir Türkiye olarak kalırdık. O zaman işte bak bugün bizim vatandaşlarımız Suriye'nin yaptıklarının aynısını yaparlardı. Bizi Avrupa'ya şikayet ederlerdi. Anlatabildim, baskı var, zulüm var diye. Allah korusun onların gelip yaptıkları bizim baştakilerimizin yaptığından daha dehşetli olurdu yani. Bugün bu imtihanları biz de verirdik. Bak sıra İran'a geliyor. Bak İran'ı kurcalıyor. Çünkü Suriye gidecek ki İran'la mücadele edecekler. Ha İran'la benim şahsi kanaatim İran bir yol yordan bulur, mücadeleye girmez. Bildiğim İran'sa. Anlatabildim mi? Eğer mücadeleye girerlerse çok büyük bedeller ödenir. Allah İran diğerlerine benzemez. Diğerleri yamalı bohça gibi. İran'ın bir mazisi var. İran'ın bir devlet geleneği var. İran'ın kendine ait katı itikada taalluk eden kuralları vardır. Onlar da bunu test ederler, bilirler Avrupalılar. Mümkün mertebe uzlaşılacağını ben tahmin ediyorum. Evet, buyurun.
Sual, heyhat, bize teselli veren şu ulvi emeli yeise inkılap ettiren ve etrafımızda hayatımızı zehirlendirmek ve devletimizi parça parça etmek için ağızlarını açmış olan o müthiş yılanlara ne diyeceğiz?
Ya şu Osmanlı zaten parçalanıyor. Hali perişan. Çok İslam ülkeleri sömürge halinde Rusların, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların tasarrufu altına girmiş. Bu da mevcudu da yutmak istiyorlar. Şu hali perişanetimize baktığımızda bu kadar canavarda da bizim etrafımızda biz bu halle nasıl düzeliriz? Yani şu meşrutiyeti öyle tarif ediyorsun ki bizi bu girdaptan, bu tehlikeli yerden meşrutiyet çıkarabilir mi hakikaten yani? Buna inanamıyorlar. Yani bu hürriyet nasıl bir nimet ki bu ejderhaları durduracak, ülkenin hakkındaki yapılan planları akamete uğratacak ve bizi ayaküstü değil mi? Efendimiz'in kaldırabilecek bir sistem nasıl olur bu diyorlar yani. Ha biz yapsak onlar bize nasıl müsaade edecekler? Üstad mümkün mertebe bu meşrutiyet ve hürriyetle onların bizim hakkımızdaki ellerindeki malzemeleri alıyor, bak aldırıyor. Bak bugün hükümetin şu tasarrufundan PKK rahatsız. Niye elindeki malzemeyi alıyor? Vatandaşlara bir sağlıklı hayat, sağlıklı bir yaşam, kendi düşünce fikirlerini ifade etme zemini ortaya koysun. Dağdaki niye çıksın ki dağa? Dağ neyin mücadelesini verecek? Hani diyelim dağdaki askerden mücadele ediyor, kendileri açısından işte kurtuluş mücadelesi diyorlar buna. Şimdi bak yere inip de, yani şehre inip de çoluk çocuğu öldüren, polise efendime söyleyeyim silahla tarayıp, o da işinin başında değil. Yani mesainin dışında iş yapan polisin hanımını ve çocuğunu öldüren bir terörist, artık kendi halkı tarafından mücahit olamaz. Bak dikkat edin yani çocuğun kanını döken, anlatabildim mi? Masum insanlara zarar veren bir insan artık o milletin indinde mücahit olamaz. Bak dağdayken bir derece kabullendirebiliyorlardı kendilerini, niye? Kurumsal bir güçle mücadele ediyorlardı. Ama şimdi dağdaki imkanları zayıflayıp, yani hükümetin aldığı tedbirlerle inip, beraber yaşadığımız, asırlarca beraber olduğumuz bu millet, elindeki bu malzemeler alındıktan sonra daha neyin mücadelesini verecek? Verse, o halk onları bir kaşık suda boğar. Ama yıllardan beri yanlışlar yapılmış, hatalar yapılmış, zulümler yapılmış. Sadece onlara değil, zulüm hepimize yapılmış. İnananlara, inanmayanlara, bak Alevilere, Sünnilere, milliyetçilere, milliyetçi olmayanlara, her kesimden katletmiş bunlar yani. Onlar ortaya çıkıyor. Geçen derste anlattık. Solcudan da öldürmüşler, sağcıdan da öldürmüşler. Aleviden de, Sünniden de katletmişler. Evet.
El cevap. Korkmayınız.
Korkmayınız bir kere. Evet.
Medeniyet, fazilet, hürriyet, alemi insaniyette galebe çalmaya başladığından,
bak medeniyet bir,
fazilet
hürriyet. Bak dikkat et şimdi. Hürriyet İslam aleminde, hürriyet İslam aleminde ve insanlıkta ortak bir paydadır. Üstad buna çok güveniyor. Hürriyet olmadığı müddetçe medeniyet olmaz, fazilet de olmaz. Çünkü tahakkümle, baskıyla, yani istibdatla insanlar özel şekilleniyorlar. Faziletin ve medeniyetin hakiki kemalatına gidemiyorlar. İslam aleminde baskı var, İslam aleminde istibdat var. Bakın fazilet namına bir şey kalmış mı? Bakın medeniyet adına bir şey var mı? Teknoloji açısından inerlerini şey yapmaktan acizler. İmal etmekten acizler. Bakın Avrupalılara. Yani hürriyet gelişmiş, hürriyet gelişince insanlar fikir ve kanaatlerini, düşüncelerini ve kabullerini rahat ifade edebiliyorlar. Üstad buna çok güveniyor. Hürriyetin gelişmesiyle fazilet de medeniyet. Medeniyet şeyde, insanlık aleminde faziletle İslam aleminde tahakkuk edecektir. Her ikisi de çalışmanın, maddi ve manevi çalışmanın özü ve özetidir. Dolayısıyla İslamiyet Müslümanlardaki faziletle, hakiki faziletle, hürriyetin sayesinde Avrupalılardaki hakiki medeniyet bir araya geldiğinde dünya bir müddet kubardan ve tozdan, bu kötülüklerden kurtulacaktır. Üstad buna fevkalade itibar ediyor. Evet.
Medeniyet, fazilet, hürriyet alemi insaniyette galebe çalmaya başladığından, biz zarure terazinin öteki yüzü şey'en fe şey'en
yavaş yavaş, tamam. Yani rezaletler, istibdatlar, zulümler, işkenceler, katliamlar, huzursuz eden şeyler kefesi aşağı inecektir. Veya o ağır basacak, bu yukarı çıkacaktır. Oldu mu? Evet.
Ben fersah geçeceğiz derken teknoloji cihetiyle de...
Değil. Fersah geçeceğiz demek burada, onlar bize hizmet edecek demektir. Yani Allah onları dünyanın imaratı için halk etmiş. Bir insanın her şeyle azami derecede meşgul olması mümkün değildir. Ha onlar yerinde saysa olabilir. Onlar artık bu işi yakaladı, bilimsel yakaladılar. Onlar ileri gidecektir. Bak mesela işte burada dünyayı girip gözen arkadaşlarımız var. İslam bizden en az 70 yıl evvelimiz yaşıyor değil mi Müslüman? Yani Suriye, İran, Irak değil mi abi? Acaba siz de biliyorsunuz. Avrupa'da bizden 70 yıl öndedir. Ben biliyorum çünkü. Amerika'da ondan 70 yıl öndedir. Bunu kabulleneceksiniz artık. Ve bir de bunlar bu imkanları kendi el yordamıyla bulup bedeller ödedikleri için geriye dönmezler. Peki ne olacak? Onlar gidecek. Fakat bizde bir eksiklik var. Biz yanlış telakkilerle İslamiyet'in onların sanatına, maharetine, medeniyetine müstenkif davrandığını zannettik. Muhalif olduğunu zannettik. O insanlara bir araya gelmenin mahsurlarını hep gündeme getirdik ve konuştuk. Ha bizde de ufak tefek kıpırdanmalar var. Ama oraya yetişmek çok zordur. Peki ne olacak? Onların imkanları bize hizmet edince, onlar şimendifere bindi, bizi geçti, biz balonla bilim onlara geçeceğiz diyor üstadımız. Evet. Ha bu balondan maksat oldu mu? Bizi de terakki edeceğiz. Hem ordu, hem ekonomi, hem de sanat nokta dünya kafa tutacağız. Böyle bir şey yok. Ben böyle anlamıyorum. Dünya küresel bir köy hükmüne geçmiştir. Dünyada imkanlar artık her yerde bulunuyor. Japonya'da çıkan bir şey, cihaz, iki gün senin, sonra senin elinde. Oldu mu? Ama sende de Risale-i Nur var. Sende de İslami hakikatler var. Bunun en güzel ve kemal noktası var. Sen ilimde kemal noktada, onda da bilimde kemal noktada, ikisi zıtlaşmaz. İkisi de Allah'ın kanunudur. Biri Kur'an'dan, diğeri kainattan geliyor. İki sistem bir araya gelip ittifak ettiğinde, işte burada onların mahrum olduğu, onların huzur için arayıp da teknolojiye yöneldiği meselelerin huzurun ve keyfiyetinin dinde olduğunu bilecekler. Onlar bizden fazla dinimizden istifade edecekler. Ben böyle anlıyorum. Bak mesela şeyi de böyle anlamıyoruz biz. Yani. Mesela ülkemizde de öyle. Muazzez Üstadımız ordunun aleyhinde bir şey yok. Külliyatta ordunun aleyhinde bir cümle bana gösteremezsiniz. Lehinde ben size 10 tane gösterebilirim. Lehinde. Bu orduyu yıpratmama anlamına gelir. Nur talebesine biz konuşuyoruz. Başkalarına bir şey demeyiz. Şahıslarla meselesi olmuş üstadımızın. Bir şahıs için bir sistem çökertilmez. Bir doktor bir hastayı yanlış muayene yapsa, öldürse tıp fakülteleri kapatılmaz. Bütün doktorlar cezalandırılmaz. Bu zulüm olur. İki, Türkiye'nin yani sistem olarak bu noktaya gelmesinin tek müsebbibi bunlar değil ki. Siyasilerin de hakkı var. Medyanın da hakkı var. Üniversitelerin de hakkı var. Yok mu arkadaşlar? Zenginlerin hakkı yok mu? Ortak bir payda değil mi bunlar? Yani bu askerler, bu generaller, emekleri oğlumuz gidip nerede çalışıyorlar? O büyük şirketlere danışmanlık yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Demek ki bu ülkenin kaosa girmesinin müsebbibi sadece 3-5 tane general değildir. Bunlara çanak tutan, bunları yönlendiren bir yığın sistemler vardır. Bir de bunun dış boyutları vardır. Bu kadar bedelleri, bu kadar ortak paydayı 3-5 insanın yani hapse atılmasıyla çözmeye çalışmak, çözün demek mahsurludur. Burada gerilim meydana gelir. Anlatabildim mi? Peki ne olur? Bu yanlış hep beraber yapılmış. Millet de bu yanlışa destek olmuş. Zalimi severek alkışlamış maalesef. Alkışlamışız. Ondan gördüğümüz bir iyilik ve güzellik neticesinde bütün kötülüğünü affetmişiz, kapatmışız diyor üstadımız. Biz de zulme iştirak etmişiz. Bir bedel ödeniyorsa herkesin payı vardır onda. Ben de temizim, o da temiz, bu da temiz. Peki kim kirli? 4 tane adam öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Peki ne olur? Bir milat ilan edilir. Kardeşim bundan sonra sistem çarpıktı, böyle geldi. İşte bundan sonra sistem böyle çalış. Anayasayı acilen yapmalarının tek sebebi budur. Maziye bir sünger çekip yeni bir sayfayla başlamaktır. Örnek mi istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Örnek mi istiyorsunuz? Sultan Fatih Muhammed Han'ın İstanbul fethettiğinde Hristiyanlara emir ve talimatnamesidir. Şimdiye kadar bundan sonra böylesiniz. Bu hukuk geriye doğru işlemez, ileriye doğru işler. Çünkü niye? Eskiden her şey berbattı. Şimdi kirli bir havada efendime söyleyeyim mikrobik bir yerde niye hasta oldun diye adama sorarlar mı abi? Sistem böyle işte, ne yapalım ya? Budur yani. Bu sistem herkesi bozmuş. Bıçak herkesi lekelemiş. Siyasilerinden tutun, medyasına hepsi herkesi ortak paydada, menfaat paydasında buluşturmuş. Bir de ölüp giden bir yığın insan var bu zemini bunlara hazırlayan. Maziye dönüp sen kimden hesap soracak? Müsebbib-ül esbab, müsebbib olanlar orada. Ağaç yani nasıl istifade etmiş, o şekilde meyvesini verecektir netice itibarıyla. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde ne yaptı? Hepsiyle hesabı vardı. Hepsi Müslümanları katletmiş, öldürmüş, yaralamış, bağına, bahçesine, malına, servetine konmuş insanlar orada işte. Orada değil mi arkadaşlar? Onlar ne yaptılar? Acaba bize ne ceza verecek? Bekliyorlar. Hafiften verse de öyle kurtulsak. Ne dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya maşerel Kureyş, bugün benim ne yapmamı istersiniz? Ey amcamızın oğlu, o zaman amcaoğlu oldu. Önceden değildi. Ey amcamızın oğlu dediler. Sen bize yapsan, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlere yaptığından başka bir şey yapamazsın. Hey, bak ne kadar bir emniyet. Nasıl tanımışlar adamı. Güç eline geçtiği zaman aynıyla mukabele etmiyor, intikam almıyor. Ne yaptı? Umumi af çıkartmadı mı? Umumi af çıkarttı. Peygamber Efendimiz orada, yapılan zulümler orada ve onlar da müşrik. Müşrik. Esir. Esire yapılan muameleyi siz bilirsiniz. Hukuk da müsait. Yürüsünüz. Hadi. Aynı şey diğer ecdadımız için de geçerli. Bir milat, bir dönüş, bir tövbe hakkı tanımak lazım. Ha sistemi yeniden kurarsın. Düzen değişti. Bak o zaman düzeni muhalefet edenlere karşı hukuku uygularsın. Yeni düzende eski hukuku uyguluyoruz. Biraz bu bizim nefsimizin hoşuna gidiyor. Eskiler bu hukuktan istifade etti. Bu hukuk idarecinin elini güçlendiren bir hukuktur. Biraz da biz bundan nemalanalım. İmkan elimize geçmişken. Acele etmeyelim. Allah bizden hesap sorar. İşte bu bir dikintiler bir araya geliyor. Bizim nesillerimiz o zaman idare edilince hesaba çekiliyor. Allah zulmetmez çünkü. Kendimize mukayyet olmamız lazım. Mukabele bilmişsin. Kaide-i zalimanedir. Evet buyur abi.
Farz-ı muhal olarak Allah etmesin Eğer bizi parça parça edip öldürseler.
Faraza hiç korkmayın diyor üstadım. Bu medeniyet inşallah, bu hürriyet ve bu faziletin gelişmesiyle ne olacak? Bu insanlık, bu İslam alemi ve bu ülke huzura, saadete girecektir. Üstad bu müjdeyi vermiş. Faraza diyelim biz yok olduk, telef olduk. Sizin dediğiniz gibi olsa gene ümit veriyor. Neden biliyor musunuz? Niye? Allah nurunu tamamlayacak ya. Ona göre bak fikir beyan ediyor. Dikkat et. İnsanlar istemeseler de. Kur'an'ın hükmü orada. Ona muhalif fikir olmaz ki. Ona muhalif düşünce olmaz ki. Sahibi kainat. İnsanları yaratan. Avrupalıları, Amerikalıları, Müslümanları bu hale getiren. Kainatı da yıkacak o. Sistem kuracak o. Kader plan noktasında hüküm onundur. Hüküm Allah'ındır. Allah'ın hükmünün hilafına kim bir hüküm koyacak da muvaffak olacak? Ben buna inanıyorum diyor. Ama bu medeniyet ve fazilet ve hürriyetin neticesinde tüm insanlık buna gelecektir. Eğer bu bedel, insanlığın geleceği bu nokta faraza bizim parça parça olmamız, kökten telef olmamıza bağlıysa yine endişe duymayın. Kendiniz için yaşamayın. Siz ölün, yerinize başkaları çıksın, huzurlu bir hayat yaşasın, bir fedakarlığı yapın. Allah'ın muradının tahakkukuna hizmet edin. Ben yaşamazsam, ben o günler görmezsem, yağmurda yağmasın, insan istifade etmesin mantığı üstadın kanaatine göre yanlış fikirdir. Bencilliktir ve gururdur diyor. Yani evladın için fedakarlık yapıyorsun da niçin insanlık için fedakarlık yapmıyorsun diyor. Eğer bu insanlığın tamamının Allah'ın muradına uygun şekilde yaşamasına bu devletin yani çökmesi ve yıkılması sebebiyet verecekse ona geliyor şimdi. Yine biz karlıyız diyoruz. Ama biz görmeyeceğiz. Ayrı bir konu. Evet.
Başım, eğer bizi parça parça edip öldürseler
emin olunuz bak.
Biz 20 olarak öleceğiz.
O zaman 20 milyon ya. 300
olarak dirileceğiz.
O zaman 20 milyon ya. 20 olarak ölürüz, 300 milyon olarak ihya oluruz. Bak kaderin 300 milyon İslam aleminin diğerlerin tasarrufu altında kalmasının hikmetlerinden nazara veriyor. Onlar tasarruf altında, o devletler, süper güçler, bunları kontrol altına aldık. Bir kaldı 20 milyonluk Osmanlı. Onu ne yapacağız? Hep bütün planlar bizim üzerimize. Kader onların şimşeklerini bizim üzerimize çekmekle diğerlerini korumaya aldı diyor. Eğer onlar da bizimle beraber olsa daha şiddetli, acımasız tahribatın altında kalacaktı. Ya bu ufuklar, bu düşünceleri kim arkadaşlar ortaya koyabilir? Peki biz ne yapıyoruz normal bir bakışla baksak? Zalimler, faciller, lanetliler, Allah sizi kahretsin. Ya bir dakika ya. Niye bir dakika ya? Ya Allah Müslümanı kahrediyor. Müslümanı hesaba sokuyor. Müslümanı ağır ağır bedeller ödetiyor ya. Ya bak düşüncemize göre muamelat cereyan etmiyor. Bundan mesaj almayacak mıyız? Ya bütün bak Suriye'nin dostları toplantısında karar ne çıkıyor? Amerika ve Avrupa Suriye'yi kurtarsın ne olur. Ya şu halimize bakın arkadaşlar. Bunu kim yaptı? Kader. Hangi halimizde bu işe fetva verdirdik? Niye Türkiye yardım edemiyor da Amerika'dan medet bekliyoruz? Bu beddua ile olmaz ki bu iş. Kasım abi beddua ile olmuyor bu iş yani. Bu dinin her meselesini yerine getirmekle ilgilidir. Bu Kur'an-ı Kerim okumakla da olmuyor. Bak işte İslam alemi orada. Beytullah orada. Ravza-i Mudahhara orada. Her gün umre, her yılda bir defa hac. Ama İslam aleminin hali burada. İbadetle, namazla bu iş çözülmüyor. Sadece kulluk, namazla ibadet oruçtan geçmiyor. Sünnetullah kanunlarına, fıtratın kanunlarına uymak, çalışmak diyor üstad. Okumak. Asar bediyede. Üç. Çalışmak arkadaşlar. Cahil kalmayacağız. Çalışacağız. Onlar böyle muvaffak olur. O da Allah'ın kanunudur. Evet.
Başımızdan rezail ve ihtilafatın gubarını silkip hakiki münevver ve müttehit olarak kervanı beni beşere piştarlık edeceğiz.
Bak. İşte gubarları atıyor. İslam alemi gubarları atıyor. Bu liderlerle İttihat İslam olmaz. Bak adam bayram namazında camideki insanları tarıyor ya. Telef ediyor ya. Devlet adamı bu ya. Bir de Nusayri bunlar ya. Müslüman da diyemeyebilirsiniz yani. Esad ve şeyine, sülalesine Müslüman diye demeyebilirsiniz. Yezid. İtikadı bu kadar sakat bunların. Evet.
Biz en şedid, en kavi ve en baki hayatı intac eden öyle bir ölümden korkmayız. Hı hı. Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır.
Müthiş bir şey ya. Ya yaşamak mı? Bütün insanlığın Allah'ın muradına hizmet etmesi mi? Neyin mücadelesi? O zaman menfaat olur o ya. Eğer Osmanlı'nın hürriyeti, hürriyet açımlarını meydana getirecekse o bedeller ödeyin diyor. İki, 20 milyon öldürüp 300 milyonun ıslahı onunla temin edilecekse, 20 milyon telef edilip 300 milyonun ayağındaki zincirler açılacaksa, onlar hürriyetlerine kavuşacaksa bu bedel de ödensin. Ama Allah bedel ödetmedi. Yıkmadı Osmanlı'yı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkarttı onun içerisinden. Hala demek ki bu ülkenin yapacağı bir şeyler var demektir. O da nedir işte? İslam aleminin tevhidine biz vesile olacağız demektir. Bu vesileye olmayı da kendi başımıza değil, dünyanın bir sistemi olarak bunu yapacağız. Yani o güçler işi planlamış, iş bitmiş yani. Türkiye'yi burada vazifeli olarak kullanacaklar. Anlatabildim mi? Tabii bunu da kullanırken milletimize bunu söylemiyorlar. Biz zannediyoruz bizimkiler bunu kendilerinden yapıyorlar. Hayır. Bugün bizimkiler eğer Suriye'ye kafa tutuyorsa mesaj bir yerden geliyordur yani. Bir yerden mesaj, baksana bizim Malatya'ya füze kalkanını kurdurdular adam. Ne demek füze kalkanı? Hı. Malatya'ya füze, ora onlarındır artık, bitmiştir. Ora onlarındır yani. Yani ileride İslam alemiyle ilgili herhangi bir harekette orayı merkez olarak, üst olarak İncirlik. Kimin İncirlik? Amerikalıların. Evet, buyurun.
Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır. Heh. O milleti kutsiye bitti. Sağ olsun.
Osmanlı milleti mi, İslam milleti mi? Biz mi, İslamiyet mi? Üstad burada yani işinde en, Allah korusun, en şeyi, korkunç boyutunu nazara veriyor yani. Sizin dediğiniz gibi dahi, bu ecrahalar bizi dahi yutsalar 20 milyonu yutarlar. Niye? Diğerleri sömürge altına girmiş, onlar bizim adamlarımız diye kullanırlar onlar. Onları telef etmezler. Hedef gene 20 milyon Osmanlı'dır. Faraza biz burada 20 milyon dahi yutsak 300 milyon olarak dirileceğiz diyor üstadımız. Evet.
Feküllüetin garip.
Her gelecek yakındır. Hadis olsa gerek bu. Evet.
Haşiye, eski Said parlak bir nurun hissiyle, kuvvetli bir ümitle, tam teselliyle, siyaseti İslamiyete alet etmek fikriyle, hararetle hürriyete çalışırken, diğer bir hissi kablet vuku ile, dehşetli dinsizce bir istirdadı mutlakı, 48 sene evvel bir hadisin manasıyla geleceğini haber verdiği bir kumandanın çıkmasını, ve Said'in teselli haberlerini 25 senede bir fiil tekzip edeceğini hissederek 30 seneden beri Euzubillahimineşşeytani ve siyaset deyip siyaseti bıraktı, yeni Said oldu.
Evet. Yani sırf bu haberleri verirken yani o şey sıkıntılı dönemi, o komutanın rejiminin hakim olduğu dönemler üstadın bu müjdesini tehir etmiş.
20'den sonra.
Evet, evet. 25 yıl aşağı yukarı. Onun zulümkar dönemi tehir edince Adnan Menderes'in yani başbakanlığından sonra o müjdeler tahakkuk etmeye başlamış. O da hürriyetin sayesinde olmuştur. El-Fatiha.